hissediyorum ki bugün Rab gerçekten kardeşlerimizi kutsal ruhla doldurmak istiyor. O zaman eğer ki bugün işte ben kutsal ruhla dolmak istiyorum diyorsan, belki daha önce böyle bir şey yaşamamışım diyorsan, ya da yaşamışım da daha da çok dolmak istiyorum diyorsan, bugün sizin üzerinize el koyup da dua etmek, yani fullemek istiyoruz, tamam mı? Çünkü el koyduğumuz zaman Rab her zaman bir şey yapıyor. Yani bir güç akıyor, bir kudret akıyor Rab'ın tahtından. O zaman toplantıdan sonra gerçekten sizin için dua etmek istiyorum. Biliyorum ki Filiz kardeşimiz rüyasında gördü. Yani birkaç kardeşin üzerine el koyuyordu ve dua ediyordu. O zaman bence yani rüyasından geldi. Yani bence ondan dua isteyin. O zaman bugün gerçekten onu gerçekleştirmek istiyoruz. Biz Tanrı'nın sözüne bakacağız şimdi ve Kutsal Kitap'ta en sevdiğim bölümlerinden birinden bahsedeceğiz. O zaman ben çok eğleneceğim bugün ve çok heyecanla anlatacağım. Siz işte sıkılırsınız, uyuyabilirsiniz, şekerleme yapıp fark etmez. Ama ben çok büyük iman ve heyecanla geldim. Çünkü gerçekten çok sevdiğim bir bölüm ve çok önemli düşündüğüm bir bölüm bu. Tamam mı? Birçok kişinin kafasında böyle bir grafik var. Tamam mı? Yani en üstte Tanrı'ya yakın olanlar, çok kutsal insanlar var. Rahibe Teresa, işte Mesih'in öğrencileri, çok kutsal, önemli insanlar. Ali abi, tamam mı? İşte burada çok iyi insanlar var. Burada çok kötü insanlar var. Irz düşmanları, katiller, Beşiktaşlılar. Tamam mı? Tanrı'dan uzak. Ve biz normalde kendimizi ortada görüyoruz. Tamam. Ne çok iyi. Bir misafirlerimiz var. İşte Beşiktaşlı değilsiniz değil mi? Ya, hoş geldiniz o zaman. Doğru yerdesiniz. Tamam. Şimdi ve birçoğumuz kendimizi ortada görüyoruz. Ne çok iyi. Ama işte ırz düşmanları kadar kötü değiliz. Ortadayız. Ve bir gün bir kesim olacak. Ve bazıları cehenneme gidecek. Yeter ki bu çizginin biraz üstünde bulunursak tamam olacağız. Tamam mı? Herkes, normalde insanların kafasında böyle bir grafik var. İyi insanlar, kötü insanlar, ortada insanlar. Orta şekerli. Tamam mı? Ama Tanrı'nın sözünde net bir şekilde bunun bir yalan olduğunu, tamamen yanlış olduğunu söylüyor Tanrı'nın sözünde. Geçen hafta, yani birkaç hafta önce, İşte 5. bölümü çalıştık, Romanlılar 5. Orada çok net bir şekilde diyor ki aslında herkes günahkar. Ve herkes ölüme mahkum. Herkes Tanrı'dan uzak. Böyle bir cetvel yok. Aslında herkes Tanrı'dan uzak, ölüme mahkum ve ölmekte. Ve diyor ki Mesih geldi. Yeni bir başlangıç olarak, yeni bir insanlığı kurmak için, insanlığı restart yapmak için geldi Mesih. Çünkü o kadar çok yoldan sapmışız ki, Tanrı dedi ki herhalde bunlardan hiç şey olmaz, hiç cacık olmaz. Yeni bir şey yapmak lazım dedi ve yeni bir başlangıç. Mesih'i gördü, yeni bir yaratılış, yeni bir başlangıç. Tamam mı? Ve Mesih'e iman eden aslında bu yeni insanlık içinde bulunuyor. O zaman şimdi dünyadaki herkes ya ölümde, Adem'de ya da Mesih'te, yaşamda. Tamam mı? Ya utanç ve günah içindesin hala ya da kutsallık ve bereket içindesin. Tamam mı? Ya buradasın ya bu taraftasın. Başka bir ortada bir şey yok. Değil mi? Biz bunu biliyoruz zaten. Vaftiz olduğumuzda buradan oraya geçtik. 5. bölümünde bunu tespit ettik. Ve Hristiyanlığı anlamak isteyen bunu anlasın. İnsan özü itibariyle kötüdür. Günaha yatkın. Ama yeniden doğduğun zaman yeni bir yapıya sahip oluyorsun. Bazen bu örneği kullanıyoruz. Bir domuzu ve bir kediyi düşün. Tamam, bunu daha önce duymuşsunuzdur ama bir domuz şimdi çamura yatkın. Çamur çok seviyor, tamam mı? Şimdi bir domuzu eline alırsan, bir evcil hayvan olarak beslemek istediğin zaman yıkarsan da işte giydirirsen de bir şeylerde, hemen bıraktığın zaman hemen çamura dönecek. Çamur seviyor yani. Çamur hayranı, tamam mı? Ama tam tersine bir kedi düşün. Kedi temizliğe yatkın. Temizliğe meyilli. Yapısı gereği böyledir. O zaman bir kediyi çamura attığın zaman otomatikman kendini yıkayacak. Ondan tiksinerek işte evine dönecek. Çünkü temiz olmak istiyor. Değil mi abla? O zaman şimdi biz daha önce Mesih'e gelmeden önce durumumuz neydi? Günaha yatkındık. Yapımız gereği günah işlerdik. O zaman domuzduk. Ve işte bazen iyi bir şey yapabilirsin ama otomatikman günaha dönüyorsun. Yeniden sapıyorsun. Yani elastik gibi, tamam mı? Bir iyilik yapmak istiyorum da geriye gidiyorsun. Her zaman günaha. İnsanoğlu böyle. Ama iman ettiğin zaman, yeniden doğduğun zaman yeni bir yapıya sahip olduk. İster istemez iyilik işlemek istiyoruz. Tamam mı? İşte bağış vermek istiyoruz mülteciler için. İnsanlara bereket olmak istiyoruz. İster istemez. Çünkü bu içimizden geliyor. Yeni bir yapımız var artık iman ettiğimiz zaman. Kedi gibi oluyoruz. Bazen kötü bir şey yapıyoruz. Bir hata yapıyoruz. Bir suç işliyoruz. Ama otomatikman tövbe ederek Rab'be dönmek istiyoruz. Değil mi? Çünkü artık çamurdan tiksiniyoruz. Ve kutsallığa yatkınız. O zaman yeni bir yapımız oluyor. Yeniden doğmak bu anlama geliyor. Tamam mı? Değil mi? Sanki yeni bir şeymiş. Yani bunu her pazar günü anlatmıyorum. Hamdolsun. Yani o zaman şimdi Romalılar 6'ya geliyoruz. Ve Pavlus bunu Romalılar 6'da çok güçlü bir dille anlatacak. Ve bugün bu bölümü ayet ayet okuyacağız ve açıklamaya çalışacağım. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Çünkü bu yani olmazsa olmaz bir gerçek ve olmazsa olmaz bir bölüm kutsal yazılardan. Tamam mı? Dua edelim çünkü Rab'den yardım isteyelim. Göksel babamız buradasın. Sen dedin ki kutsal ruhu isteyen sorsun, istesin. Rab biz rica ediyoruz bugün Mesih adıyla. Kutsal ruh öğretmenimiz ol. Bize vahiy ver. Yüreklerimizin gözlerini aç. Ki sadece beyinlerimizle değil, ruhlarımızla, canlarımızla, yüreklerimizle bu gerçekleri kavrayalım ve hayatlarımıza harekete geçirelim. Gel kutsal ruh, senden yardım istiyorum bugün. Mesih adıyla. Amen. O zaman kutsal kitaplarımızı açıyoruz. Sözler ekranda olacak. Bu sözler 2000 yıl önce yazıldı. Tanrı'nın sözü olarak kabul gören sözler. Ve bunları ayet ayet gideceğiz. Ve Pavlus şöyle diyor, Elçi Pavlus. Öyleyse ne diyelim? Yani yeniden doğduğumuza göre, yeni bir yapıya sahip olduğumuza göre ne diyelim? Lütuf çoğalsın diye günah işlemeye devam mı edelim? Haşa, değil mi? Yani Fransız filozof Voltaire şöyle demişti. Tanrı zaten beni affedecek. Bu onun mesleğidir. Onun vasfıdır. Tamam mı? Başka bir filozof da şöyle dedi. Ben suç işlemeyi severim. Tanrı suçlarımı affetmeyi sever. Dünya ne kadar ahenkli demiştir. O zaman aslında bu soruyu soranlar ne günahın gücünü kavramışlar ne de Tanrı'nın kurtuluşunu. Çünkü günah küçük olsaydı, şimdi İslamiyet'te günah yaptıklarımızdan, söylediklerimizden ibaret bir şey. Aslında küçük bir şey. O zaman ondan tövbe edebilirsin. Pişmanlık aslında. Yani abdest yıkabilirsin ve işte af bulabilirsin. Ama Hristiyanlıkta günah bambaşka bir şey. Bir kanser gibi düşün. Tamam mı? İçinde, hücreler içine o kadar çok yayılmış ki işte bu bir kanser hücresi ama bu senin hücreni. Fark etmek bile imkansız. O kadar içimizi yiyor ki aslında tek çare ölmek ve yeni bir bedeni ortaya koymak. O zaman Mesih'e gelmek bu anlama geliyor değil mi? Eski hayatına karşı ölmek. Yani işte yoksa tek tek günahlarını itiraf edemezsin ki. Bunlardan tek tek tövbe edemezsin ki. İç varlığımızla o kadar iç içe ki bir tek bir şey var, o da tamamen ölmek. Eski hayatına karşı, vaftizde gömülmek. Zaten vaftizlerimizde helva dağıtıyoruz değil mi? Neden? İşte cenazeni kutluyorum abi demek için. Ve sonra yeni bir yaşama, yeniden doğmak, yeni bir başlangıç. Ve bu bölümün, şimdi Romalılar 6'nın arkasında Mısır'dan çıkış hikayesi var. Tamam mı? Şimdi Mısır'dan çıkış hikayesini biliyorsunuz ama biraz canlandırmak istedim bugün. Şimdi, İsrailliler Mısır'da köleydiler. Firavun için çalışıyorlar. Firavun çok gadar bir angaryacı. Hayatları boyunca çalışıyorlar, çalışıyorlar, çalışıyorlar. Ama aslında onun saraylarını bina ediyorlar. Ama onlar kendileri onun saraylarının içinde yaşamıyorlar. Onun piramitlerini bina ediyorlar. Ama onlar bundan hiç faydalanmıyorlar. Köle. Ve kimlik olarak bunu biliyorlar. Sen kimsin? Ben bir köleyim. Tamam, başka bir şey yok. Kölelik. Kimlik buydu. Ama Tanrı diyor ki sizi bundan kurtarmak istiyorum. O zaman ne yaptı? Onları oradan aldı güçlü eliyle. Kızıldeniz'i doğaüstü bir şekilde açtı. Belki o Exodus filmi izlediniz değil mi? Yani harika bir şekilde yapmışlar. Ama denizi açıyor mucizevi bir şekilde. Onları öbür tarafa geçiriyor. Onların peşlerinde eski efendileri Mısırlılar geliyorlar. Hayır, o benim kölem nereye? Ben artık kendim için mi çalışacağım? Yani işte geri gelsin. Koşuyorlar böyle. Tanrı o denizi onların üzerine kapatarak onlara tamamen yok ediyor. Ve biz artık bu taraftayız. Kurtulduk. Kölelikten kurtulduk. Değil mi? Ve Pavlus diyor ki burada aslında vaftiz bunun resmidir. Sudan geçerek kölelikten çıkmış oluyoruz. Artık özgürlüğe girmiş oluyoruz. Ve eski angaryacı o tarafta kaldı. Ve bu çok önemli göreceğimiz gibi. Çünkü bazen günah eski efendimiz bizim arkamızdan geliyor. Diyor ki hayır sen bana uyuyacaksın, benim sözümü dinleyeceksin diyor. Ama artık uyumak zorunda değiliz. Biz bu taraftayız. Koskoca deniz var ortada. Ya bu farkı tarif etmek için kutsal kitap ölüm ve diriliş kavramları kullanıyor. Çünkü daha asıl, daha büyük bir fark olamaz. Öldük, diğer tarafa geçtik, dirildik. Yeni bir yaşam, yeni bir başlangıç. Ve artık eski efendimiz o tarafta kaldı. Değil mi kardeşler? O zaman bunu kullanacağız bugün. Bunu resmetmek için. İşte günahtayım, Rab'deyim. O şekilde. Sen günahtasın. Geçmiş olsun. O zaman okuyoruz. Romalılar, evet. Rab sizi bereketlesin. Sen ortada kaldın kardeşim. Karar vermek zorundasın. Tamam mı? Kararsızsın. Şimdi okuyoruz o zaman. Romalılar 6:2. Pavlus bu soruyu soruyor. Bunun cevabını göreceğiz. Kesinlikle hayır. Haşa. Günah karşısında ölmüş olan bizler artık nasıl günah içinde yaşarız? Mesih İsa ile vaftiz edildiğimizde hepimizin onun ölümüne vaftiz edildiğimizi bilmez misiniz? Babanın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömüldük. Eğer onunkine benzer bir ölümde onunla birleştiysek, onunkine benzer bir dirilişte de onunla birleşeceğiz. Artık günaha kölelik etmeyelim diye günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için eski yaratılışımızın Mesih'le birlikte çarmıha gerildiğini biliriz. Çünkü ölmüş kişi günahtan özgür kılınmıştır. Sen vaftiz oldun mu? O zaman artık günahlı varlığın ortadan kaldırıldı. Artık o günaha yatkınlığın yok. Artık ben günahın kölesiyim, o kimliğin yok. Şimdi belki diyeceksin ki ama öyle hissetmiyor. Hala günahkar olduğumu hissediyorum. O zaman ne oluyor burada? Tanrı'nın sözü bir şey diyor. Senin hislerin ve duyguların başka bir şey diyor. O zaman hangisine uyacaksın? Değil mi? Bazen işte kutsallık bir dağ ise, bazen işte ben o dağa tırmanıyordum işte daha çok dua, daha çok kiliseye git, daha çok kutsal, iyi bir kişi ol. Ama tökezlediğimiz, düştüğümüz zaman biz düşünüyoruz ki ta dağın başlangıcına döndük. Çünkü iblis öyle diyor. İşte senden kutsallık olmaz, günahkarsın diyor. Değil mi? Ama aslında biz düştüğün yerden kalk ve tırmanmaya devam et. Ta başlangıcına dönmedin ki. Değil mi? O zaman burada ne oluyor? Çünkü Tanrı'nın sözü bir şey diyor ama bizim hislerimiz de ya da tecrübelerimiz de başka bir şey var. Ve bununla ikisinin arasında kalıyoruz. Bu aslında şey gibi. Hayalet ağrı gibi. Biliyorsun değil mi? Yani bazı gaziler işte savaşa gidiyor. Yaralanıyor. O zaman onun bacağını kesmek zorunda kalıyorlar. O zaman bacağını alıyorlar. Ama hala bu adam o eski bacağının ağrısını hissediyor. Kendini hissettiriyor. Ama aslında bu hayalet bir ağrı. Çünkü aslında bacak yok ve ağrı yok. Ama kendini hissettiriyor. Aynen öyle bazen biz de oluyoruz. Tamam mı? Tanrı'nın sözüne göre yeniden doğdun. Kutsalsın. Artık günahkar değilsin. Ama bazen insanlar diyor işte ben hala kendimi bir günahkar olarak görüyorum. Ve aslında işte ağırlığını hissettirmeye çalışıyor ama bu aslında doğru değil. Çünkü Tanrı'nın sözüne göre o eski varlığın, eski yapın, eski tabiatın Mesih'le birlikte çarmıha gerildi. Bitti yani gitti, tamam mı? Değil mi? Bazı filmlerde bir kişi ortadan yok olmak isterse kendi ölümünü sahneler. Değil mi? Ve herkes onu ölü zannederken, işte cenazesine giderken falan, işte adam yeni bir ülkede, yeni bir kimlikle ortaya çıkıyor ve yeni bir yaşam başlatıyor. Ve aslında iman ettiğimiz zaman öyledir. Eski kimliğimiz öyledir. Eski kimliğimiz gitti ve yeni bir kimliğimiz var. Yeni bir vefamız var, yeni bir pasaportumuz var. Artık Mesih'e aitiz. Öyledir. Tamam mı? Ve birçok öğretişte ve bunu sık sık diyorum işte farklı kiliselerde falan şey öğretiyorlar. Sen günaha karşı ölmelisin. Tamam mı? Yani kendini işte o Da Vinci şifresi filminde adam sürekli kendini vuruyor ya işte. Sanki günahlı varlığını yok etmeye çalışıyormuş. Ama aslında Tanrı'nın sözüne göre bu bitti oldu. Değil mi? O zaman bazen işte diyoruz ki tamam o zaman bu eski hayatımı gebereceğim, daha çok uğraşacağım, daha çok dua edeceğim, daha çok şey yapacağım, belki onu gebereceğim diye. Ama aslında boşu boşuna uğraşıyorsun çünkü Tanrı'nın sözüne göre eski tabiatın Mesih'le birlikte çarmıha çakıldı. Ve kutsal kitapta hiçbir zaman diyor ki eski hayatına karşı ölmelisin, ölmeye çalış demiyor imanlılara karşı. Çünkü Mesih'te eski hayatlarımıza karşı zaten öldük ve gömüldük. Helvanı yedim ben. Tadına baktım, güzeldi. Sonra Mesih haftanın birinci günde, pazartesi gününde ölümden dirildi. Değil mi? Pazartesi günü. Haftanın ilk günü yeni bir başlangıç, yeni bir yaratılış başlamak üzere. Ve biz de işte suya girdik, sudan çıktığımız zaman onunla beraber dirildik. Yeni bir başlangıç, bir diriliş gerçekleşti. Değil mi? Ben vaftiz olduğum zaman, ondan sonra isim aynı. Andy ve Andy. İsim değişmedi. Yüzüm aynı. Değişmedi. Ne yazık ki bir gün olacak. Ama ruhum tamamen yenilendi, değişti. Yeni bir yapım, yeni bir ruhum var. Şimdi diriliş iki taksitle veriliyor Hristiyanlıkta. Tamam mı? İki taksit. Türkiye'de her şey birkaç taksitle oluyor ya. İki taksitle veriyor. Birinci taksit, iman ettiğin zaman, vaftiz olduğun zaman yeni bir ruh alıyorsun, diri bir ruh. Ruhun Mesih'le beraber diriliyor. Eski bedende devam ediyorsun ama ruhun yeni artık. İkinci taksit, zaten Mesih'in ikinci gelişinde olacak. O zaman yeni bir beden de alacağız. Tamam mı? O zaman daha önce bu taraftayken eski bedenim vardı ve eski ruhum, varlığım vardı, canım vardı. İman ettiğim zaman eski beden devam etti ama yeni bir ruhum var. Ve bir gün Mesih'in ikinci gelişinde hem yeni bedenim hem de yeni ruhum olacak. Hamdolsun. O zaman diyor ki Mesih'le beraber dirilmeyeceğiz mi? Aslında Mesih'le beraber dirildik manevi olarak. O gerçekleşti. Ve evet, biraz uyuyacağız topraklarda ama bedenlerimiz de bir gün onunla beraber dirilecektir. Bunlar neden önemli? Çünkü bunu bilmemiz şart. Tamam mı? Yeni kimliğimiz bilmemiz şart. Çünkü bir kardeş tapınma sırasında bunu dua etti. Yani ya Rab, yeni kimliklerimize göre yaşayalım. Yeni kimliklerimize uyalım diye dua etti. Bizim derdimiz o. Yeni kimliklerimizi bilelim ki ona göre yaşayalım. Bunun için Pavlos bunu zorluyor burada. Çünkü günah bunu anlamamızı istemiyor. Günah her zaman üzerimize yetkisini ve ağırlığını hissettirmeye çalışacak. Tamam mı? Diyelim ki işte sen daha önce bir alkolik olsaydın. Şimdi eskiden günah iç diye emrettiği zaman eski efendim gibi, firavun gibi, tamam mı? Sen tamam öyle buyursan yapacağım ve içerdin. Ve bunu yapmakla aslında onun üzerindeki yetkisini ve gücünü de pekiştirirdin. Çünkü daha içmekle daha da bağımlı hale geliyorsun, değil mi? Alkolizm böyle. Şimdi aslında her günah alkolizm gibi. Tamam mı? Nefret olsun, dedikodu olsun. Yani bunu yapmadan yapamam diyenler var. Dedikoducular, değil mi? Üç gün geçti, hiç dedikodu yapmadım. İşte sıkılacağım artık. Yaşamıyorum. Ama her günah aslında böyle. Tamam mı? Ve aslında yaptığımız zaman bağımlılık hale geliyor. Öfke olsun, kin olsun, nefret olsun, ırkçılık olsun. Ve aslında daha onun üzerimizdeki yetki daha da güçlü oluyor. Einstein dedi ki bir ön yargı kırmak, atomu parçalamaktan zordur. Değil mi? Onu Facebook'ta okudum. Demek ki gerçek olmalı. Ondan sonra Facebook'ta okudum ki Einstein diyor ki Facebook'ta bu kadar zaman harcamayacaksın. Ama bak, şimdi Einstein diyor ki bir ön yargı kırmak neredeyse imkansızdır. Bu doğru ama aslında Mesih'e geldiğin zaman eski hayatından her şey Mesih'in gücüyle, ölümden dirilişin gücüyle kırıldı ve yok oldu. Ama bazen biz bu tarafta yaşarken o hala sesleniyor bize. Ve diyor ki işte hani sen bana uyacaktın. Ya her zaman böyle bir güzel bir ilişkimiz vardı. Değil mi? Ama aslında hayalet ağır gibi ağırlığını hissettirmeye çalışıyor. Ama artık senin koskoca bir deniz var aranızda. Şimdi bir örnek vereceğim. Şimdi eskiden bir kişi seni kırdığı zaman, incittiği zaman. Tamam mı? Günah sana geldi ve dedi ki tamam alınganlık yap. Ve işte o kişiyle konuşma artık. O kişiden uzaklaş. Belki onun dedikodusunu yap. Belki onu kıracak bir şey söyle. Tamam. Belki işte ona kötü bir şey de yap. Onun hakkında işte yalanlar, hakaretler de söyle. Değil mi? Yani bir sürü mekanizm var buna karşı. Ve günah hepsini emrederdi. Neden? Çünkü bunları yapmakla günahın egemenliğini bina etmiş oluyordun. Piramitler bina etmiş oluyorsun. Çünkü günah böyle şeyleri seviyor. Günahın egemenliğinde herkes birbirine kus. Hiç kardeşlik olmasın, hiç sevgi ve barış olmasın. Günah bunu istiyor. Ama şimdi sen bu tarafa geçtin. Tamam mı? O eski şeyler suda kaldı. Kefenin cebi yok ya, işte vaftizin cebi yok. Kaldı orada. Ama şimdi biri seni kırdığı zaman ki olacak maalesef, değil mi? Bu kiliseye katılanlara bir söz veriyoruz. Diyoruz ki bir gün biri seni kıracak muhtemelen. Tamam mı? Ama şimdi o eski davranış, o eski efendin sana sesleniyor. İşte daha önce şunu yapardın, şunu yapardın diye. Biz ne yapmalıyız? Hayır, artık senin yetkin altında değilim. Ey günah! Artık yeni bir yapım var, yeni bir efendim var. Artık buradayım demeliyiz. Değil mi? Ve yeni alışkanlıklar öğrenmeliyiz. Çünkü Mısır'dan kurtulan köleler bazıları işte hala o kölelik şeyi altında yaşadılar bence. İşte eskiden böyleydik, korkardık, şey yapardık diye. Ama aslında özgürlük öğrenmek zaman alır. O zaman yeni alışkanlıklar öğrenmek lazım, değil mi? Ama hala o gücün altında değiliz. O zaman ne zaman ki bir günah sana bu şekilde konuşursa, ya bunu yapmalısın, bana uymalısın, bundan kaçmak yok, üzerine geliyorsa böyle, aslında bunun bir yalan olduğunu bilmelisin. Ve Mesih adıyla reddetmelisin. Tamam mı? Hiçbir gücü yok senin üzerine artık. Özgürleştirildin, özgür kılındın. Ve devam ediyor böyle. Ayet 8. Mesih'le birlikte ölmüşsek, onunla birlikte yaşayacağımıza da inanıyoruz. Çünkü Mesih'in ölümden dirilmiş olduğunu ve bir daha ölmeyeceğini, ölümün artık onun üzerine egemenlik sürmeyeceğini biliyoruz. Onun ölümü günaha karşılık ilk ve son ölüm olmuştur. Sürmekte olduğu yaşamı ise Tanrı için sürmektedir. Şimdi Pavlos burada ne diyor? Diyor ki, tamam, belki kendi hayatına baktığın zaman bana inanmayacaksın. Çünkü kendi hayatına baktığın zaman diyeceksin ki, yo, ben hala aslında çok günah işliyorum. O zaman belki bu bir yalandır. Tamam mı? O zaman diyor ki, o zaman başka bir yönden gelelim. Gözlerini Mesih'e diktir. Mesih öldü. Ölümden geçti. Ölümden dirildi. Artık ölümün onun üzerine bir yetkisi kalmadı. Çünkü herkes sadece bir kere ölüyor. Mesih zaten bir kere öldü. O zaman bir daha ölmeyecek. Değil mi? O zaman ölümün artık onun üzerine hiç yetkisi yok. Sonra diyor ki, sen de artık Mesih'tesin. Şimdi Hristiyanlıkta bu çok önemli bir söyleyiş, çok önemli bir gramer aslında. Bir imanlı nedir? Mesih'tesin. Yani Mesih nereye giderse sen de oradasın. Çünkü Mesih'tesin. Tamam mı? O zaman şimdi Mesih bu tarafa geçtiyse sen neredesin? Sen Mesih'tesin iman ettiğine göre. Onunla özdeşleştin. O zaman demek ki ölümün Mesih'in üzerine yetkisi yoksa sen Mesih'te olduğuna göre ölümün de senin üzerine yetkisi yok. Bu senin davranışlarına bağlı değil. Mesih'in yaptıklarına ve kimliğine bağlıdır. Amen. Tamam mı? Ha, biraz uyuyacağız. Bedenlerimiz topraklarda biraz uyuyacak. Ben de biraz ağlayacağım çünkü özleyeceğim seni. Ama bileceğim ki sanki sen benden daha önce belki sen benim için ağlayacaksın abiciğim. Biraz uyuyacağız ama bir yetkisi yok. Çünkü yeniden dirileceğiz. Yeni bedenlerimiz olacak. Tamam mı? Mesih'teyiz. Bunu örneklendirmek istiyorum. Çünkü bu Hristiyanlıkta çok çok çok önemli bir kavram. Biz neredeyiz? Kimiz? Mesih'teyiz. Tamam mı? Şey, Van Persie. Şimdi daha önce Manchester United'teydi. Ama şimdi bir bedene karşı satın alındı. Buraya aktarıldı. Çok büyük bir bedel değil bence. Ve şimdi Fenerbahçe'de. Tamam mı? Fenerbahçe hamdolsun. Fenerbahçe nereye giderse oraya gidiyor Van Persie. Çünkü Fenerbahçe'de. Fenerbahçe Galatasaray'ı yendiği zaman ki olacak. Van Persie Fenerbahçe'yi yenmiş oluyor. Fenerbahçe şampiyon olacağı zaman Van Persie şampiyon oluyor. Çünkü Fenerbahçe nereye giderse Van Persie oradadır. Çünkü Fenerbahçe'de. Tamam. Şimdi Mesih ölümü yendi. Biz Mesih'teyiz. Biz de ölümü yendik. Mesih zaferli, şampiyon. Biz Mesih'teyiz, biz de şampiyonuz. Tabii. Değil mi? Ve bu çok önemli. Çünkü Tanrı Mesih'e bakar gibi artık sana da bakar. Tanrı diyor ki bu sevgili oğlumu, onu seviyorum. Mesih'e bakıyor ama sen Mesih'tesin. Demek ki sana da öyle bakıyor. Şimdi Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynı ya, değişmiyor ya. O zaman Tanrı her zaman Mesih'i seviyor. Demek ki Tanrı her zaman seni seviyor. Demek ki kendini Tanrı'ya sevdiremezsin ki, kabul ettiremezsin ki. Çünkü Mesih'tesin. Değil mi? Seni bundan daha fazla sevemez ki. Mesih'teyiz. Ayet 11. Siz de böylece kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsa da Tanrı karşısında diri sayın. Ha, nihayet yapacaklarımız var. Şu ana kadar sadece tarif ediyor. Bu oldu, bu oldu, bu yapıldı sana. Artık bizim de yapacaklarımız var. Ne? Sayın. O da ne? Açıklayacağım. Ve bu nedenle bedenin tutkularına uymamak için günahın ölümlü bedenlerinizde egemenlik sürmesine izin vermeyin. Bedeninizin üyelerini haksızlığa araç ederek günaha sunmayın. Ölümden dirilenler gibi kendinizi Tanrı'ya adayın. Bedeninizin üyelerini doğruluk araçları olarak Tanrı'ya sunun. O zaman ayet ne diyor? Kendinizi günah karşısında ölü ve Mesih karşısında diri sayın diyor. Yani madem öyleyse buna uygun bir şekilde yaşa o zaman. Ama bu bilmekle ilgili aslında, değil mi? Ve diyor ki Tanrı'nın sözü doğruysa onu kendi hayatın içinde doğru say. Hristiyanlar her zaman kendi kendilerine konuşan insanlardır, biliyor musun? Özlem dedi, geçen gün John gördüm caddede, böyle duruyordu, kendine konuşuyordu. Herhalde dua ediyordu. Ama Hristiyanlar aslında kendi kendine her zaman hatırlatan, konuşan insanlardır. Tamam mı? İşte evet. Yo, ben ona karşı öldüm. Ben onu artık yapmayacağım. Benim yeni bir yaşamım var. O zaman o bana geldiği zaman hayır diyeceğim. Diye konuşuyoruz kendimize aslında, deli gibi. Ama neden? Çünkü kendimizi ölü saymalıyız ve kendimizi diri saymalıyız. Evet, Mesih'teyim. Demek ki Tanrı beni seviyor. Tamam, bugün bu sabah erken kalkıp dua etmedim. Ama Tanrı hala beni seviyor. Çünkü Mesih'teyim. Değil mi? Mısır'dan kurtulan kölenin kafası bazen hala Mısır'da kaldı. Diyor ki kafanı bu tarafa al artık. Sayın. Çocuklarımdan biri küçükken bir DVD izliyordu. Hangi çocuk olduğunu demeyeceğim. Küçükken bir DVD izliyordu. Ben dedim ki DVD bittiği zaman yatacaksın. Tamam dedi. Öyle mi? O zaman şimdi DVD bitti. Ben geldim. Bitti diyorum. Bitmedi diyor. Tamam ama belli, yani televizyonda bir şey yok. Bitti diyorum. Bitmedi diyor. Yani ısrarla. Tamam, ne yapacaksın? Bitti diyorum, bitmedi diyor. Şimdi Tanrı diyor ki Mesih çarmıhta tamamlandı diyor, bitti diyor. Ama biz bazen bitmedi diyoruz. Değil mi? Yüreğini Tanrı'ya getiriyorsun çünkü günah dolu. Beni affeder misin diye. O zaman yıkıyor ve temizliyor ve yeniliyor yüreğini. O zaman neden hala suçluluk içinde yaşıyorsun? Bitti diyor Tanrı, bitmedi diyorsun. Bütün cennet melekler, herkes bitti diyor. Sen bitmedi diyorsun. Bunu neden diyorum? Çünkü kuralcılık bundan geliyor. Ve Pavlus buna gelecek şimdi. Diyecek ki işte aslında eğer günahkarsan kurallar lazım sana. Ama lütuf altındaysan kurallara ihtiyacın yok. Biz diyoruz ki ya kurallara ihtiyacım var çünkü kendime güvenmiyorum. Tanrı'yı yalancı yere koyuyorsun. Çünkü Tanrı bitti diyor ve sen bitmedi diyorsun. Tanrı yeni bir yapın var diyor. Sana güveniyorum da diyor. Aslında benim senin içindeki işine güveniyorum diyor Tanrı. O zaman kurallara ihtiyacın yok. Kurallar güvenmediğin insanlar içindir. Tamam mı? Diyelim ki benle kardeşim bir şirket kuracağız. Tamam mı? Birbirimizi tanıyoruz, güveniyoruz birbirimize. Aramızda kurallar yok. Sen haftada 40 saat çalışacaksın falan. Gerek yok. Tanıyoruz, güveniyoruz. Kurallar yok çünkü güven var. Ama şirket büyüdü mü? Şimdi 10 eleman, 20 eleman, 100 eleman varsa o zaman onların ne yapacağı belli olmaz. İşveren olarak biliyorsun. O zaman kurallar lazım. Haftanın 40 saati sen çalışacaksın. Şu yapacaksın, şunu yapacaksın. Çünkü güvenmiyorsun. Kişinin ne yapacağı belli olmaz, değil mi? Biz köleyken, günahkarken Tanrı kutsal yasasını verdi eski anlaşmada. Çünkü insanlara güvenemedi. Ya Sina Dağı'na geldiler. Tanrı'yı gördüler. Ertesi gün putperestlik yapıyorlar. Yani hemen. O zaman diyor ki size güvenemiyorum. O zaman kurallar vereceğim. Ama şimdi öbür tarafa geçtik ya. Artık onun oğulları kızlarıyız ya. Bize güveniyor. Daha doğrusu kendi bizim içimizdeki işine güveniyor. Diyor ki ben sana yeni bir yapı verdim. Bu yapının kutsallığa yatkın olduğunu biliyorum. O zaman iyi olanı yapacağını biliyorum. Sana güveniyorum diyor. O zaman kurallara gerek yok. Lütuf altındayız artık. Ha bazen diyoruz ki ama ben kendime güvenmiyorum. O zaman kendim için yani işte Rab'be yaklaşmak istiyorum, dua etmek istiyorum ama yapamıyorum. O zaman kendime kurallar vereceğim, dua edeceğim diye. Tamam mı? Ama Tanrı diyor ki şimdi ben sana güveniyorum. Sen kendini güvenmiyorsun. Tanrı'yı yalancı yerine koyuyorsun. O zaman kuralcılık günahtır. Şimdi
çok bir cümle.
Lütfen.
Çok doğru bir ayet müthiş konuda. Kurallar Tanrı'ya ve kendine güvenmediğin içindir dedik ya. Polis askerliği içindir. Tanrı'ya güvenmediğin için, kendine güvenmediğin için. Biz dünyada herkes imanlı olsa kurala, polise, askere bizi koruyacak birilerine ihtiyacımız olur mu?
Tabii.
Asla olmaz. Sadece Rab var. Evet. Buradaki bize hepimiz
diyor ki
burası kilise olmayınca başka bir şey olsa eninde sonunda bir kavga çıkardı.
Evet.
Bizi koruyacak insanlara ihtiyaç olurdu.
Diyor ki yani cenneti tarif ederken diyor ki cennetin kapıları her zaman açık olacak. Neden açık olacak? Çünkü korkacak bir şey yok. Düşman yok. Yani işte kimin ne yapacağı belli olmaz diye bir şey yok yani artık. Değil mi? Dediğim gibi yani polise askere ihtiyaç kalmayacak. Çok doğru. O zaman devam ediyoruz burada. Çünkü bazı kiliselerde övünmüş görünmemek için aslında senin verdiğin burada verdiğin öğretiş doğru olamaz derler. Herkese günahkarsınız demeliyiz. Çünkü o şekilde biraz kontrol altına tutabiliriz ve herkese kurallar koyabiliriz. Çünkü kilise önderleri işte kuzulara güvenmiyorlar. O zaman diyorlar ki işte burada kurallar olsun. Tamam mı? Ama Tanrı bitti dediyse bitti olarak sayacaksın. Değil mi? Ve sonra diyor ki bedenin üyelerini artık günaha değil Tanrı'ya yeni efendinize sunacaksın. Sayacaksın ve sunacaksın. Tamam mı? Şimdi bedenin üyeleri birer araçtır. Ya iyilik ya da kötülük için kullanılabilir. İnternet gibi. Bir araç yani işte iyi olabilir, kötü olabilir. Ellerimiz de öyle, tamam mı? Ağızlarımız da öyle. Şimdi eskiden ağızlarımızı eski efendimize, Firavun'a, işte günaha sunuyorduk. İşte günaydın, burada benim ağzım var. Sen nasıl kullanmak istiyorsun? Kullan derdik. O zaman hakaret, yalan, işte övünmek, kibirli sözler. İnsanları incitmek, tamam mı? Çünkü onun egemenliğini pekiştiriyorduk böyle. Ama şimdi diyor ki, yeniden imatın, şimdi sabah kalktığın zaman Tanrı'ya diyeceksin ki, tamam Rab, burada benim ağzım var. Lütfen senin egemenliğin için kullan. Onu sunuyorum sana. O zaman bereket, teselli sözler, dua, teşvik, sevgi, merhamet. Değil mi? Ağızlarımız bir araçtır ama kime hizmet ediyorsun? Ellerimiz de öyle. Eskiden ellerimiz için işte şiddet, çalmak, internette gece boyunca gezinmek. Ama artık ellerimizi Rab'be sunuyoruz. Ya Rab lütfen bunları kullanır mısın? O zaman dua için, vermek için, merhamet göstermek için, kucaklaşmak için, çalışmak için, doğru bir şekilde, dürüst bir şekilde. Tamam mı? O zaman bedenimizin üyeleri birer araçtır. Kime sunacaksın? Bir yorumcu şöyle diyor. Diyor ki, savaş ruhsal bir savaş ama savaş alanı bizim bedenlerimiz. Bedenlerimizle ilgili aldığımız gündelik kararlara göre savaş ya zaferle ya da hüsranla sonuçlanacak. Tamam mı? Ruhsal bir savaş ama ellerimizle, ağızlarımızla yani işte beden alıyor. Ve kararlar alacaksın. O zaman sabah kalktığın zaman diyeceksin ki Rab bu ayaklar senindir. Nereye gitmemi istiyorsun? Kimin yanına gitmek istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Sunacaksın Rab'e. O da onları kutsallaştıracak ve bereketleyecek. Ve diyor ki ayet 14 günah size egemen olmayacaktır. Çünkü kutsal yasanın yönetimi altında değil, Tanrı'nın lütfu altındasınız. Öyleyse ne diyelim? Yasanın yönetimi altında değil de Tanrı'nın lütfu altında olduğumuz için günah mı işleyelim? Yani kurallar yoksa herkes istediği gibi mi yapsın? Kesinlikle hayır. Haşa diyor. O zaman Pavlus'un dili burada biraz değişiyor. Yani daha önce günahın altındaydınız diyordu. Şimdi daha önce işte kutsal yasanın altındaydınız diyor. Ve şimdi artık değilsiniz diyor. Yani artık imanlılar olarak kutsal yasa, eski anlaşmadaki yasa altında değiliz. O emir bizim için artık geçerli değil. Bizim kilise, bazı kiliselerde asıyorlar o emir. Biz asmıyoruz. Çalma astık. Onun altındayız. O emir altında ya şabat tutacaksınız diyor. Sen şabat tutuyor musun? Ben maça gidiyorum. Yani bu herhalde yasaktı Şabat'ta. Yani on emir altında değilsiniz. Lütuf altındasınız. Neden? Çünkü günahkarken bir yasa lazımdı. Şimdi günahkar olmadığımıza göre kurallara ihtiyacımız kalmıyor. Tamam mı? Ve yasanın yaptıramadığı şey sevgi yaptırır. Şimdi benim oğlum Türkçe öğrenemiyor. Öğrenemiyor abi. Yani ders versek de şey yapıyordu, bir sistem kurdu. Dedi ki işte 10 kelime öğrendikten sonra sana bir hediye vereceğim. Yani güzel hediyeler, işte Harley Davidson botlar böyle pahalı hediyeler veriyor. Ama yaptıramadı. Öğrenemiyor. İstek yok, yetenek yok, bilmiyorum. Ben ne dua ediyorum biliyor musun? Bir Türk kızla aşık olsun. Onu bul gibi konuşturur, değil mi? Neden? Çünkü yasanın, kuralların yaptıramadığını sevgi yaptırır. Hep beraber dua edelim oğlum için. O zaman imanlılar olarak seve seve dua ediyorum. Ben şimdi neden dua ediyorum? Tamam mı? Sabah erkenden kalkıyorum dua ediyorum. Neden? Kuralcı değilim. Şimdi Tanrı'yı kendime sevdirmek için mi? Hayır. Çünkü Mesih'teyim. O zaman Tanrı'nın Mesih'e karşı sevgisi değişmez. Tanrı'nın bana karşı sevgisi değişmez. Dua edersem de etmezsem de Tanrı beni full seviyor. Değil mi? O zaman Tanrı'yı sevdirmek için değil, kabul ettirmek için değil, affettirmek için değil. O zaman neden dua ediyorum? Tanrı'yı sevdiğim için, onunla zaman geçirmek istediğim için, iletişim kurmak istediğim için, duanın faydasını anladığım için, hem benim için hem dua için ve Tanrı'nın egemenliğini bina etmek istediğim için. Şimdi eskiden bunlar Firavun'un piramitlerini bina ediyorlardı. Ama onların hiç yani kazancı olmadı. Çünkü Firavun orada oturacak, onlar oturmayacak. Ama şimdi Tanrı'nın egemenliğini bina ettiğimiz zaman, onun sarayını bina ettiğimiz zaman biz de onun içinde onunla beraber yaşayacağımızı biliyoruz. O zaman biz de yani faydalanacağız bunlardan. Değil mi? O yüzden dua ediyorum. Şimdi ilk iman ettiğim zaman çok aşırı hırslıydım, gayretliydim. Yani Rabbi'ye hizmet etmek istiyorum. Ama aslında kuralcı bir şekilde bunu işliyordum. Tamam mı? İşte her gün çok erken kalkacağım, dua edeceğim örnek olarak. Tamam mı? İşte şimdi bu yoldan, kuralcılık yoldan iki sonuç olabilir. Birincisi, tamam o gün yaptım mı kendimi çok iyi hissedeceğim. Ben bugün dua ettim. Sen ettin mi? Değil mi? Ve kibirli olacağım, yargılayıcı olacağım. Başka insanlara bakacağım, sen benim kadar disiplinli değilsin. Çünkü ben dua ediyorum, sen herhalde etmiyorsun. Mükayese edeceksin. Değil mi? Dinci insanlar böyle zaten. Yargılayıcı. Ya da yapmayacağım ve o zaman kendimi suçlu hissedeceğim. Kötü hissedeceğim. Tanrı'dan uzak. Keşke yapsaydım diye söyleyeceğim. Bu da kötü bir şey. Bu da günah. Çünkü Tanrı'nın bitti dediği şeye bitmedi diyorsun. Tamam, o zaman ikisi de günah. O yüzden kuralcı yoldan gitmeyeceğiz kardeşler. Değil mi? Tanrı'yı sevdiğimiz için, Tanrı'yı sevdiğimiz için dua edeceğiz. Ayet 16. Söz dinleyen köleler gibi kendinizi kime teslim ederseniz sözünü dinlediğiniz kişinin köleleri olduğunuzu bilmez misiniz? Ya ölüme götüren günahın ya da doğruluğa götüren söz dinleyenin kölelerisiniz. Ama şükürler olsun Tanrı'ya, eskiden günahın köleleri olan sizler adandığınız öğretinin özüne yürekten bağlandınız. Günahtan özgür kılınarak doğruluğun köleleri oldunuz. Hamdolsun. Diyor, Mesih dedi ki gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak. Yani özgürlük şeyle olmuyor. Sadece tapınmakla olmuyor. Kendimi çok özgür hissediyorum bugün. Bilmekle oluyor, öğretilmekle oluyor, gerçeği bilmekle oluyor. Sen daha önce böyleydin ama şimdi buradasın. Bunun üzerine dayanıyoruz. Değil mi? O zaman ayet 19. Duanızın güçsüzlüğü yüzünden, insan ölçülerine göre konuşuyorum, bedeninizin üyelerini ahlaksızlığa ve kötülük yapmak üzere kötülüğe nasıl köle olarak sundunuzsa, şimdi de bu üyelerinizi kutsal olmak üzere doğruluğa köle olarak sunun. Yeter ki her sabah Rab, işte ellerim burada, ağzım burada, gözlerim burada, ayaklarım burada, ne yapmam istiyorsun diyelim. Hristiyanlık bundan ibaret. Tamam, başka bir şey yok. Ayet 20. Sizler günahın kölesiyken doğruluktan özgürdünüz. Ama şimdi utandığınız şeylerden ne kazancınız oldu? Onların sonucu ölümdür. Ama şimdi günahtan özgür kılınıp Tanrı'nın kulları olduğunuza göre kazancınız kutsallaşma. Ve bunun sonucu olarak sonsuz yaşamdır. Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Şimdi bu son ayet, 23. ayet, çok meşhur bir ayet. Kullandığımız sürekli bir ayet, tamam mı? Günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz İsa Mesih'te sonsuz yaşamdır. Yani eskiden günaha kölelik ettikçe aslında onun üzerimizdeki egemenliğini pekiştiriyorduk. Alkolü gibi, tamam mı? Düşündüğün zaman aslında onun üzerindeki gücünü kuvvetlendiriyorsun, pekiştiriyorsun. Ve diyor ki, onun bir kazancınız oldu, bir maaşınız oldu. Yani köle olarak çalıştın ya. Sonra geliyor efendi, diyor ki işte maaşını alacaksın. Ne diyor? Ölüm. İşte İsrailleri düşün, Mısır'dayken hayatları boyunca çalıştılar, uğraştılar, en sonunda öldüler. Hatta çalışmakla ölümlerini hızlandırıyorlardı. Çünkü yoruldular. Herkes gençken öldü zaten. Tamam mı? O zaman maaşın olarak ölüm. İşte bu angaryacı, bu efendi bunu veriyor size. Ama şimdi yeni bir efendiniz var. İsa Mesih. Onun size vereceği bir maaşı da var. Bu da ne? Kutsallaşma diyor. Wow. Değil mi? Ödül olarak kutsallaşma ve sonsuz yaşam. Ama bir fark var bu ayette ve bununla sona geliyoruz. Diyor ki bu Rab'den aldığımız bir maaş ya da kazanç gibi değil. Ha, bana hizmet ettiğin için sana kutsallaşma ve sonsuz yaşam veriyorum demiyor. Diyor ki bu tarafa geçtiğinde sana kutsallaşma ve sonsuz yaşam veriyorum. Şimdi buna göre yaşayacaksın. Tamam mı? Bazen düşünüyoruz ki sonradan verilecek bir ödül insanları daha çok gayretlendirecek. Değil mi? Eğer bunu yaparsan şunu vereceğim. Ama Mesih'in hikmetiyle diyor ki önceden ödül vereceğim, sonra buna göre yaşayacaksın. O zaman diyor ki armağan bu. Kazanç değil. Sana kutsallaşma ve sonsuz yaşam veriyorum. Buna göre yaşayacaksın. Şey gibi, restorana gittik. İşte güzel eğlendik. Sonra işte garson geliyor. Bahşiş vereceğiz değil mi? O zaman o akşamın sonunda bahşiş alacağını bildiği için çok uğraşıyor sizi memnun etmek için. Başka bir arzunuz var mı diye. Çünkü bahşiş almak istiyor. Ama burada sanki önceden garsonu çağırdı Rab, diyor ki sana çok cömert bir bahşiş vereceğim. Buna göre bize hizmet et akşam boyunca. Değil mi? Bilmiyorum yani örnek oturdu mu oturmadı mı? Yani, ama bu gerçekten bizim sahip olduğumuz şey bu. Deneyelim. Bence deneyelim. Evet, çok çok büyük, çok cömert bir bahşiş ver. Şimdi nasıl hizmet edeceğini gör. Değil mi? Aynen öyle. Evet, belki hiç almayacak. Değil mi? Ama hamdolsun ki biz de o şüphe içinde yaşamıyoruz. Aldık. Büyük bir şey aldık. Ona göre yaşayacağız. Eski Fransız krallardan biri çocuklarına bu şekilde eğitirdi. Dedi ki kim olduğunu biliyorsun. Ona göre yaşa. Yani tek kural oydu. Kim olduğunu biliyorsun. Kralın çocuğu. Ona göre yaşa. Ona uygun bir şekilde yaşa. Ve işte özet olarak burada öğrendiğimiz şey bu değil mi? Eskiden buradaydık. Hamdolsun Rab bizi bu tarafa geçirdi. Bu iman eden herkes için geçerli. Tanrı'nın lütfunun altındayız. Çok şey aldık. Çok bereket aldık. Sonsuz yaşama sahip olduk. Bunun ışığında şimdi yaşa. O zaman aslında baştaki soru saçmalık. Ya günah işlersin? Tabii ki suç, yani hatalar yapacaksın. Suç, ama asla bu tarafa geçmek yok artık. Değil mi? Buradayız artık. Çocuklar. O zaman dua edelim. Bence ayağa kalkalım. Dua edelim. Belki misafirsin bugün. Belki diyorsun ki tamam sen Mesih'te olmaktan bahsediyorsun ama ben herhalde Mesih'te değilim. Biz size şunu demek istiyoruz. Bu aslında çok kolay demek istemiyorum. Çünkü Mesih için kolay değildi. Çünkü kendini feda etti bizi kurtarmak için. Ama bize kalan şey, ben bu tarafta yaşamak istemiyorum artık. Yeni bir yapıya sahip olmak istiyorum. Yeniden doğmak istiyorum. Mesih'in içinde bulunmak istiyorum. Vaftiz olmak istiyorum. O zaman aslında bugün bunu yapabilirsin. Yapabilirsin bugün. Ya Rab, kendini göster bana, seni tanımak istiyorum. Mesih'te bulunmak istiyorum. Gel kutsal ruh, zaten buradasın, seni seviyoruz. Oh Rab, şükürler olsun sana, kurtarıcı, büyük güçlü kurtarıcı. Eski efendimizi yıkarak bizi bu tarafa geçirdiğin için artık seve seve sana hizmet etmek istiyoruz. Bu özgürlüğünü kavrayalım diye dua ediyorum. Bunun ışığında yaşayalım. Aramızda hiç kibir olmasın, yersiz. Aramızda hiç suçluluk hissi de olmasın, yersiz. Senin bitti dediğin şeye biz de bitti demek istiyoruz. Yeni bir yaşama sahip olduk. Nice bereketlere sahip olduk. Yüce Baba, Mesih'e bakar gibi sen şimdi bize bakıyorsun. Sevgini hissediyoruz. Bu özgürlük için şükrediyorum. Buradaki kilise için, kardeşler için şükrediyorum. Baba, bunu bilelim, bunun içinde yaşayalım. Bizi kuralcılıktan özgür kılmaya devam et ya Rab. Her birimiz, şimdi her birimiz Rab'le görüşsün. Her birimiz Rab'le konuşsun şimdi. Ve ne yapsın? Şükretsin. Yeni kimliği için şükretsin. Her birimiz şimdi. Şükretsin, sayabilirsin bereketleri. Ya Rab, oğlun oldum, kızım oldum. İşte mirasçı oldum, sonsuz yaşaması. Sayabilirsin, şükret Rab'e. Şimdi herkes bunu yapsın. Çünkü bu Rab'in hoşuna giden bir şey. Hamdolsun. Amen.